Bilim hayattır. Efendim, hepinize merhaba. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatla yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programına hepiniz hoş geldiniz. Bizler program danışmanımız Doçent Doktor Eren Kala ile birlikte Aylin Turgut Ecevit, teknik yapımda Koray Kırkar'la Mert Saracoğlu ve ben Tugay Keşt hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Stüdyomuzda Orta Doğu Teknik Üniversitesi ENDAM, Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Araştırma Merkezi Başkanı, aynı zamanda Metalurji ve Malzeme Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Tayfur Öztürk var. Sayın Tayfur Öztürk'le lityum iyon pillerini, kullanım alanlarını ve enerji depolamayı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Hocam, yenilenebilir enerjinin önemi gün geçtikçe artıyor. Fakat enerjiyi elde etmek kadar önemli olan bir diğer başka şey var, o da enerjiyi depolayabilmek. Hocam, enerji nasıl depolanır?
Evet. Enerji depolamaya herhalde birazcık daraltarak bakmamız gerekli çünkü çok geniş bir konu. Hani şu anda kullandığımız bizim fosil yakıtlar da bir nevi depolanmış enerji. Binlerce yıldır, milyonlarca yıldır depoladığımız enerjiyi büyük oranda kullanıyoruz. Ama bu içinde bulunduğumuz evrede asıl önem kazanan olgu elektrik enerjisinin depolanması. Orada çok farklı yöntemlerden söz edebiliriz. Birincisi ve belki de en önemlisi bu programın da ana temasını oluşturan elektrik enerjisinin kimyasal olarak batarya ve süper kapasitörlerde depolanması. Elektrik enerjisinin sentetik yakıt olarak depolanması da söz konusu. Yani elektrik enerjisini kullanarak sentetik yakıt da yapabiliyoruz. Önem sırasında bakacak olur isek mekanik enerji, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürerek depolamamız söz konusu. Pompaj depolamalı HES'ler ki şu anda depolama kapasitesinin çok büyük bir kısmı bu alanda. Buna ek olarak diğer bazı uygulamalar da var. Yer altında sıkıştırılmış hava ile depolama veya süper iletken manyetik depolama gibi yöntemler var. Gene volanlarda depolama söz konusu. Ama herhalde bunların içerisinde içinde bulunduğumuz evrede hani dikkat çekici olan elektrik enerjisinin batarya ve süper kapasitörlerde depolanmasıdır diyebilirim.
Uzun yıllardır lityum iyon piller konusunda araştırma yapan Stanley Whittingham, John Goodenough ve Akira Yoshino 2019 yılında Nobel Kimya Ödülünü aldılar. Peki hocam, lityum iyon pillerini bu derece önemli kılan şey nedir?
Şimdi piller yeni değil tabii. Kurşun asit bataryaların çok eski bir geçmişi var. Hatta ilk arabalar elektrikli arabalar. İçten yanmalı motorların gelişi 1900'lerde nispeten daha geç ama ondan sonra daha egemen hale gelmiş durumdalar. Şimdi içinde bulunduğumuz evrede tekrar başlangıca dönüş elektrikli arabalara dönüş olgusu var. Özellikle lityum iyon bataryalar konusunda Nobel ödülü alan araştırmacılar ki Whittingham 70'lerde başlıyor bu çalışmalara bir firmada. Kullandığı malzeme titanyum sülfür katot olarak, anot olarak lityumu kullanıyor. Nispeten başarılı çalışmalar. Titanyum sülfürün değişik bir niteliği var. Tabakalı bir yapı bu. Çoğu kez bu bataryalarda enerjiyi depoladığınız zaman oluşan kimyasal reaksiyonlar aynı zamanda kristal yapısının da değişimine neden olan reaksiyonlar. Bu lityum iyonu özel kılan olgu gerek katot ki bunu Whittingham ilk olarak ortaya koyuyor. Takiben Goodenough bunu lityum kobalt oksitle yapıyor. Ondan sonra da en son anot malzemesinde grafitle yapıyoruz. Bunlar tabakalı yapılar. Dolayısıyla lityum iyon bu tabakalı yapıya girdiği zaman kristal yapıda bir farklılık oluşturmuyor. Dolayısıyla lityumun anot ve katot arasında gidişi gelişi bu şarj deşarja denk geliyor. Dolayısıyla yapıda büyük değişikliklere gerek yol açmadığı için pili defalarca şarj deşarj edebiliyoruz. Dolayısıyla hem kapasite yüksek hem kullanım ömrü daha uzun. Dolayısıyla lityum iyonu özel yapan özellik bu. Sadece lityum iyona tabii özgü özellik değil ama bu alanda yapılan çalışmalar hani daha yüksek yoğunluklu tarzda enerjinin depolanabileceğini ortaya koyması açısından çok önemli.
Peki enerji depolama konusu hangi mühendislik alanlarını kapsıyor?
Vallahi yani hangi çerçevede baktığınıza bağlı. Çok geniş çerçevede baktığımızda neredeyse bunun hani hele bugün tartıştığımız kontekste şarj istasyonları, işte şehirlerin dönüşümü o çerçevede baktığımızda neredeyse hiçbir disiplini dışlayabilecek konumda değiliz. Çünkü bunun beraberinde getirdiği çok önemli yansımalar var pek çok meslek alanında. Ama batarya ve süper kapasitör yapımı özelinde baktığımızda belki ilk planda saymamız gereken disiplinler malzeme mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya. Bunu aslında Nobel ödülü alan araştırmacılarımızda da görüyoruz. İşte katı hal fiziği var, kimya var, malzeme bilimi var, kimya mühendisliği var. Dolayısıyla bu alanları kapsayan bir faaliyet alanı. Buna ek olarak güç elektroniği son derece önemli bir olgu. Çünkü bunlar bir sistem. Yani sadece pili bataryayı yapmakla iş bitmiyor. Bunların ne şekilde nasıl yönetileceği son derece önemli. Batarya yönetim sistemleri bir hayli önemli. O açıdan güç elektroniği yani elektrik elektronik mühendisliği de bu alanın son derece önemli bir disiplini.
Yani hem birçok mesleği içine alan hem de hayatımızı birçok yönden etkileyen bir alan enerji depolama alanı. Diğer yandan dünyadaki çalışmalarla birlikte değerlendirdiğinizde hem ülkemizde hem de sizin başkanlığını yaptığınız Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Araştırma Merkezi'nde ne gibi çalışmalar yapılıyor hocam?
Şu anda tüm dünya ve buna biz de endam olarak dahiliz. Bir ölçüde daha üstün performanslı, daha yüksek enerji yoğunluklu, çevrim ömrü daha yüksek pilleri nasıl geliştirebiliriz ona bakıyoruz. Ama bunu geliştirirken son derece önemli bir olgu bunun maliyeti ne düzeyde olacak? Örneğin otomotiv için öngörü şu tarzda yani kilowatt saatin şu anda $200 mertebesinde ancak $130 ve daha aşağıya inmesi durumunda bu dönüşümün gerçekleşeceği varsayılıyor. Yenilenebilir enerjide çok daha zorlayıcı bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü yenilenebilir enerjide örneğin bizim yaptığımız bir çalışmada çok yani yaklaşık olarak Türkiye'nin böyle 5-6 gigawattlık bir depolama kapasitesine ihtiyaç olduğunu tahmin ediyoruz. Bu düzeyde bir yatırım korkunç yüksek meblağlar. Dolayısıyla pil maliyetinin belki de şu anda sahip olduğu değerin onda birine inmesi gerekli. Dolayısıyla bizim çok daha verimli ama aynı zamanda çok daha ucuz bataryalara ihtiyacımız var. Dünyadaki çalışmalar tamamıyla buna odaklı. Gerçekten çok yenilikçi çalışmalar var. Artı şu anda devam eden çalışmalarda performansı iyileştirici çabalar var. Bizde de aynı şekilde bizim endam olarak çalışmamız lityum iyon pillerine odaklı. sodyum iyon pilleriyle şunu söyleyeyim, Endam ağırlıklı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ama biz üniversitelerle işbirliği içerisinde götürüyoruz çalışmalarımızı diğer üniversitelerle. Sodyum iyon pilleriyle ilgili çalışmalarımız var. Lityum sülfürle ilgili çalışmalarımız var. Özellikle yenilenebilir enerjinin depolanması açısından maliyet düşürücü olarak bu harca alem bir pildir. Hani markete gittiğimiz zaman, elimize attığımız zaman aldığımız batarya da odur. Çinko mangan bataryaları. Bunları yeniden şarj edilebilir yapıya dönüştürme konusunda çok yoğun çabalarımız var. Ve genelde ülke olarak da bu konudaki çalışmalarımız, tabii bizim haricimizde İstanbul, Marmara yöresinde üniversite ve araştırma kurumlarında yürüyen çalışmalar var. Umarım hani bu çalışmalar iyi bir noktaya gelir ve bu dönüm noktasındaki olgu olması gereken tarzda ileriye doğru evrilir, yenilenebilir enerjinin yoğun tarzda kullanıldığı bir evreye, elektrikli arabaların çok daha yoğunlukla gördüğümüz günlere doğru evriliriz.
Biz de hocamızla aynı temenniyi paylaşıyoruz. Efendim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endam Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Araştırma Merkezi Başkanı, aynı zamanda Metalürji ve Malzeme Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Tayfur Öztürk konuğumuzdu. Hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkürler.
Bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim.
Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz bilimhayat@trt.net.tr. Efendim, şimdi de ODTÜ Teknokent'te özel bir şirketin Ar-Ge müdürü ve kimyager Sayın Ahmet Altınay stüdyomuzda. Sayın Altınay'la pil teknolojileri ve elektrikli araçlar konularında sohbet edeceğiz. Sayın Altınay, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Efendim, siz Teknokent'te daha çok savunma sektöründe faaliyet gösteren bir firmada Ar-Ge müdürü olarak çalışıyorsunuz. Öncelikle siz ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz, ondan bahsedelim.
Teşekkür ederim. Savunma sektörü çok farklı sistemleri barındıran bir sanayi dalı aslında. Dolayısıyla aslında asker de bir sistem. Bunun dışında kara araçları, hava araçları, deniz araçları gibi sistemler mevcut. Biz bu bütün sistemleri ele aldığımızda aslında bunların güç ve enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Firmamız köklü bir firma. Bu alanda malzeme, kimya, elektrik, elektronik ve mekanik disiplinlerde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama şu an yoğunluklu olarak Ar-Ge çalışmalarını yürütmekteyiz.
Peki savunma sektörüyle ilgili uygulama alanları nelerdir?
Savunma sektörü dediğimizde tabii demin bahsettiğim sistemler göz önünde bulundurulduğunda, örneğin tank aracının bataryası, uçak ve helikopter sistemlerinin bataryası, bunun dışında deniz altında işte torpido uygulamaları, denizaltı araçlarının batarya ihtiyacı gibi bazı konular ön plana çıkıyor. Biz bunlar için enerji depolama çözümleri geliştiriyoruz. Yani uygulamalar aslında en genel haliyle bu şekilde sınıflandırılabilir.
Birçok teknolojide olduğu gibi esas çıkış noktası belki de askeri ya da savunma sektörüyle alakalı. Peki işin hayata yansıyan sivil alanlardaki kullanımı nasıl gerçekleşiyor? Bu alandaki uygulamaları neler?
Sivil alanlarda en güncel konular olarak elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemi ön plana çıkıyor. Ancak işte hani kendimizden örnek verecek olursak, yanımızda taşıdığımız telefon, onun dışında dizüstü bilgisayar, görüntüleme cihazları, haberleşme cihazları daha genel olarak ve artık herkes dağıtık enerjilerden bahsediyor günümüzde dünyada. Bir şebekeye bağlı olmayan, bir ana güç sistemine bağlı olmayan her şey bataryaya ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla sivil alanda enerji depolama teknolojisi diye düşündüğümüzde küçük, irili ufaklı bataryalardan büyük enerji depolama sistemlerine kadar pek çok uygulama alanı bulmakta teknoloji.
Enerji depolama teknolojilerinin kullanıldığı en önemli alanlardan biri de elektrikli araçlar dedik.
Evet.
Biz elektrikli araçları trafikte ne zaman göreceğiz Türkiye'de?
Türkiye'de elektrikli araçların ne zaman görüneceğine alakalı aslında yakın zamanda lansmanı yapılan TOK girişiminin gösterimini yaptığı elektrikli araçlar yakın zamanda Türkiye'de kullanıma girecek gibi görünüyor. Ama tabii dünyada bu belli başlı yerlerde artık kendine kullanım alanı buldu. Yani artık elektrikli araçlar günümüze uygulama olarak girmiş durumda. Türkiye'de de yakın zamanda girecek gibi görünüyor.
Sayın Altınay, elektrikli araçlar dediğimiz zaman bizim esasında ne anlamamız gerekiyor ve enerji depolama teknolojisi bu elektrikli araçlarda nasıl kullanılıyor?
Evet, elektrikli araçlar aslında bu teknoloji, yani otomobil teknolojisi, otomotiv sanayi ilk geliştiğinde de mevcut olan bir kavramdı. İlk üretilen arabalar elektrikli olarak üretildi ama kurşun teknolojisiyle, kurşun asit batarya teknolojisiyle üretilmişti. Ardından içten yanmalı motorların devreye girmesiyle elektrikli araçlar bir süre unutuldu. Ancak fosil yakıtların kaynağının azalmasıyla elektrikli araçlar tekrar gündeme geldi. Yani bir devinim söz konusu o teknoloji, otomotiv sanayi içerisinde. Dolayısıyla elektrikli araçlar dediğimizde aslında elektrik motoruna sahip enerjisini bir şebekeden, bir güç kaynağından depolayarak hareket halinde aracı besleyen sistemler olarak düşünebiliriz elektrikli araç bataryalarını. Normal enerji depolama teknolojisiyle ilgili sorunuzda da enerji depolama teknolojileri çok geniş bir malzeme ve kimya alt kırılımlarına sahip. Yani kurşun, nikel, kadmiyum, nikel metal hidrür, lityum teknolojileri bunların örneği. Ama şu anda en revaçta ve en potansiyel anlamda güçlü teknolojisi günümüzün lityum teknolojisi. Dolayısıyla şu anda elektrikli araçlar enerjisini lityum pil hücrelerinin seri ve paralel bağlanmasıyla alan sistemler olarak söyleyebiliriz.
Peki enerji depolama teknolojileri elektrikli araçlar için neden kilit noktada önem taşıyor?
Çünkü elektrikli araç özelinde düşünürsek her zaman daha iyisini istiyoruz. Daha konforlusunu istiyoruz. Elektrikli araç özelinde tekrar daha uzun menzile sahip, daha hızlı şarj olabilen elektrikli araçları istiyoruz. Hem sektör olarak biz de Ar-Ge merkezleri olarak bunu geliştirmeye yönelik çalışıyoruz. Dolayısıyla bu alanda yapılacak çalışmalar her zaman daha az maliyetli, daha gelişkin özelliklere sahip araçlar geliştirmek, üretmek. Dolayısıyla malzeme ve kimya alanında yapılacak çalışmalar özellikle pil teknolojisi üzerinde kritik öneme sahip.
Enerji depolama teknolojileri alanında yapılan Ar-Ge çalışmalarından bahsedebilir misiniz biraz?
Malzeme kimya alanında örnek vermem gerekirse yeni malzeme bileşenleri, kompozisyonları kullanarak daha üstün özelliklere sahip malzemeler geliştirmek. Bunu pil hücrelerinin alt bileşenlerine uygulamak, bunları bir prototip alt sistem bazında test etmek, karakterize etmek, ardından da büyük ölçekli üretimini sağlamak aslında bizim yaptığımız çalışmaların bir özeti olarak gösterilebilir. Yani biz laboratuvarlarımızda önce uygun malzeme seçimlerine karar veriyoruz. Bunları malzeme sentezi yoluyla üretiyoruz. Bunları yine uygulanacağı alana göre belli oranlarda birleştiriyoruz. Ardından test ediyoruz ve karakterize ediyoruz. Sonrasında son kullanıcının kullanımına uygun halde üretimini gerçekleştirerek bir prototip gerçekleştiriyoruz. Yani Ar-Ge'de bir ürün üretilmiyor. Bir prototip üretiliyor ve bu prototip son kullanıcı sisteminde test ediliyor, deneniyor. Ardından uygun bulunursa bu bilgi paketleri haline getirilip seri üretime aktarılıyor. En genel haliyle bu.
Son olarak enerji depolama teknolojisinin geleceğine nasıl bakıyorsunuz? Bu enerji depolama sıkıntısı ne zaman çözülecek?
Enerji depolama teknolojisinde aslında hani sıkıntı veya problem değil de gelişmeler her zaman olacak. Çünkü insanoğlu her zaman daha iyisini istiyor. Demin de bahsettiğim gibi çeşitli nedenlerle. Dolayısıyla bu geliştirmeyi, araştırmayı zorunlu kılıyor. Enerji alanında da biz aslında sosyal hayatımızı çok değiştirmiş durumdayız. Yani bundan 10 sene, 20 sene önceki yaşantımızla şimdiki yaşantımız arasında çok fark var. Kullandığımız teknoloji yaşam tarzımızı etkiliyor. Ve yaşam tarzımızı şu yönde etkiliyor. Daha çok taşınabilir cihazları kullanıyoruz. Bir yere bağlı kalmak istemiyoruz. Merkezi odaklı bakmıyoruz artık her şeye. Belli yerlerde dağıtık sistemlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla enerjiye istediğimiz anda her yerden ulaşım amacımız oldukça enerji depolama teknolojileri de bu amaçları karşılamaya yönelik gereksinimler ortaya çıkartacak. Dolayısıyla enerji depolama teknolojileri sürekli gelişmeye açık görünüyor gelecekte.
ODTÜ Teknokent'te özel bir şirketin Ar-Ge müdürü ve kimyager Sayın Ahmet Altınay stüdyomuzda konuğumuzdu. Kendisiyle pil teknolojileri ve elektrikli araçlar konusunda sohbet ettik. Sayın Altınay, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programında bugün de yine önemli bir konuyu birbirinden değerli konuklarımızla konuştuk. Bir sonraki programımızda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Bilim Hayattır.